Ayrım 2. Toprak Acıkınca 2. Erol Toy. Sayfa 19. Tümünün yüzü asıktı. Öfkeleri hava karardıkça artmıştı sanki. Bu Yunan'ın ettiği dayanılır iş değildi. Kasabalılar göç etmeye bile zaman bulamamışlardı. Bu başarılar yakında başını döndürürdü. Başını döndürür, daha ileriye geçmek isterdi. Minne hattı filan vız gelirdi. O zaman hazırlıklı olmalıydılar. Ama nasıl? Savaşmak, bu doğru. Tümü de katıldılar. Gelmeyenler var aralarında. Mütevelli oğullarından kimse yok. Kara Hafız da gelmemiş. Satlı Hoca ile Aladağlı, Helvacı Ali Bey, Kalaycı, Akif, Galip, Cevdet, Ömer, bir de Nazmi Bey. Kapısız ve Topal Ali. Demek savaşa katılmayacaklar var. Oysa Kara Hafız herkesten daha ateşli çıkmıştı o gün. Mıstan Kahya zaten gelemez. Onlar mandacı. Yeter bu kadarı. Hocaların bir kısmı esnaf ve kendileri. Başarırlar. Mustafa Bey en son haberleri tekrarlayarak konuşmayı açtı. Artık karar verme zamanı gelmişti. Onlar karar vermeseler bile kendisi bu işte vardı. Ve bunun sorumluluğunu üstlerine almak kalanlara aitti. Topal Ali yine konuşmalara daldı. Particilik yoktu artık. Demek bunların tümü ittihatçı ya da ona yakın bir şeydiler. Günlerdir konuşuluyordu bu. İttihatçı, itilafçı diye. Daha bir şey anlamamıştı Ali. Anlamıyordu şehirlinin sözlerini. Yine konuşma oraya gelip dayandı. Akif Bey açmıştı sözü. Karşı taraf yurtseverce davranamayacaktır. Davranamayacağı için de bizi partizanca suslayacaktır. Buna hazırlıklı olmamız gerek. İlk saldırıları iddiatçılığımız olacaktır, evet. Artık ne parti var ne particilik. Bunu biz biliyoruz. Şimdi bir tehlike var ortada. Vatanın yok olması tehlikesi. Ama durmayacaktır ödlekler ve hainler. Bunlar iddiatçıdır. Önce yendirip parçalattılar ülkeyi. Şimdi de Yunanlıların tümümüzü kesmesi için çaba harcıyorlar. Uyanık olun, kalmayın diyecekler. İlkin bunun karşılığını hazırlayalım. Ali yine keçeleşmek üzere olan başını tuttu, sıktı. Öğrenmeliydi bu kelimelerin anlamını. Bir iyice öğrenmeli, bellemeliydi hatta. Yarın bakarsın köye döndüğünde biri soru verirdi. Kent görmüş, kentlilerle tartışmalara girmiş bir kişinin bunun ne demek olduğunu bilmiyorum demesi çok ayıp düşerdi. Bey, dedi. Akif Bey sözünün kesilmesinden kızgın kaşlarını çattı. Ali ürktü ilkin. Sonra ne olursa olsun düşüncesiyle devam etti. Bey, bu iddiatçı ne? Gavur mu? Ben gavur muyum? Oradakiler gülüyorlardı. Ali dikildi. Tövbe beyim, neden gavur olasın? Ha işte, iyi bilesin ki ben iddiatçıyım. Neden öyle der öyleyse bazı kişiler? Sorma Ali. Ya da dur sana bir iyice anlatayım durumu. Biz iddiatçılar hürriyeti getirdik ülkeye. Sonra düzen getirelim dedik. Kahraman kişilerdi başımızdakiler. Kahramanlık yapmak istediler. Yalnız bir hata işlediler. Büyük bir hata. Almanlarla birlik oldular. Oysa biz İslam alemi olarak apayrı, Türk insanı olarak da bambaşka davranmak zorundaydık. Yabancıyla dostluk olmaz. Savaşın yarısında biz kazanırken kolu kaçtı Alman. Kazandığımız savaşta yenik düştük. Parçalandı imparatorluk, paramparça oldu. Padişah el altından bir parti kurdurdu içimizdeki satılıklara. İttihat ve Terakki yerine Hürriyet ve İtilaf Partisi. Bizim önderlerimiz savaşın yenilgiyle bitmesi sonucunda tutuklanmaya başladı. Bunun üzerine asıl başta gelenlerimiz kaçtı. Talat Bey Avusturya'ya, Enver Paşa Türkistan'a, şimdi orada ordu toplayacak ve gene gelecek. Ama iktidar alçak itilafçıların eline geçti. Tüm iddiatçıları tutukluyorlar, şimdi bile. Biz güçlüyüz. Güçlü olduğumuz için bize dokunamıyorlar şimdilik. Ama biraz ayağımız sürtse zindan hazırdır. Neyse, o önemli değil. Biz yine dönelim savaşımıza. Anladın değil mi Ali? Anladım beyim, çok sağ ol. Bir iyiceni anladım şimdi. Soran olursa yanılmam. Ama kusura kalma, bir şey daha soracağım. Sor bakalım. Onlar senin dediğin gibi diyecek diyelim. Diyelim ki önce bu ülkeyi parçalattılar, şimdi de bizi Yunan'a kestirecek diyecekler. Peki biz direnmesek Yunan yine kesmiyor mu? İşte kasaba. Haberini bugün aldık. Habersiz basıldı ama yine kesmişler insancıklarımızı. Yine ırzımıza saldırmışlar. Öyleyse ben bu cahil aklımla olacakları anladım. Onlar niye anlamasınlar? Anlarlar mutlaka. Anlarlar ve de tümü bizim aramıza katılırlar. İnşallah öyle olur Ali Efe. Öyle olur ya, hiç umudum yok. Biz 40 kişiyiz demiş eskiler. Birbirimizi biliriz. Biz de bu itilafçı hainlerini biliriz. Ve bildiğimiz için de hiç umunmayız. Sen de umunma, olmaz mı? Benim umunduğum falan yok beyim. Bilmediğimden konuşurum. Bırak şimdi bu sözleri Dağlı. Sen her bir şeyi bizden çok daha iyi ve doğru biliyorsun. biz işimize devam edelim. Ali yine bir fikir verdi bize. Eğer karşımıza böyle bir ithamla çıkarlarsa cevabımız şimdiden hazır. Kasabayı örnek göstereceğiz, tamam mı efendiler? Onayladılar. Sıra iş bölümüne gelmişti. Halkı toplayacakları günü tartıştılar bir süre. Her geçen gün Yunanlı'nın yararına oluyordu. Bir an önce toplanıp karar almaları gerekti. Hiç zaman kaybetmemeliydi. Hemen bu cuma öğlen hutbesinde başlatmalıydılar konuyu. Yalnız bir sakınca vardı. Cuma hutbesine genellikle Müftü Kara Hafız çıkardı. O olmazsa Satlı Hoca'ya söz verirlerdi. Ama Müftü kendi yanlarında olmadığına, bu geceki toplantıya katılmadığına göre Satlı Hoca dişlerini sıkıyor, başını sallıyordu. Aladağlı ilk kez söze karıştı. Müftüyü düşünmeyin, uzaktan akrabam olur, sever beni. Hem bu yakınlıktan yararlanarak hem dinimizin gereklerinden söz ederek dediğimizi yaptırırız ona. Derin bir bilgindir. Kolayca düşman saldırısına dayanamaz. Belki bugünkü gelmeyişin nedeni vardır, hasta filan olmuştur. Siz onu bana bırakın. Bir de hoca efendi yoldaşımıza. Eğer dediğimiz yere getiremezsek o zaman hutbeye çıkmamasını sağlarız. Bu da bizim için yeterlidir sanıyorum. Hem hutbe olmasa bile namazdan sonraki vaazı hoca efendi verir. Hazırlar kitleyi. Siz beyler, siz de bu hazırlığın üstüne varırsınız, olur biter. Dişleri gevşedi Satlı Hoca'nın. Bu iyi bir fikirdi. Kara Hafız pek ürtelerse hastalan derlerdi. Cuma günü hastalan. Daha olmadı, hasta ederlerdi onu. Bir punduğunu bulup hasta ederlerdi. Olmayacak iş değildi ya. Mustafa Bey girdi söze. Her şey cumaya kalıyordu, artık kesindi bu. Ama onlar hazırlıklı olmalıydılar. Silahları gözden geçirmeli, kimlerde ne var bir öğrenmeliydiler. Bildiğine göre mevki kumandanlığının cephaneliği teslim edilmemişti henüz. Onu da öğrenmeliydiler. Öğrenmeli, bir gece kaldırıvermeliydiler. Biz belki eskiden particiydik efendiler. Bu yüzden kısa zamanda bir araya gelmemiz, bir amaç çerçevesinde bu toplanmamız kolay oldu. Ama şunu bilelim ki bundan böyle kesinlikle parti yok. Artık ne iddiatçıyız ne de aramıza karıştıkları takdirde itilafçı. Milliciyiz şu andan itibaren. Millici. Bir şimşek çaktı Akif Bey'in kafasında. Öyleyse kurulacak milis birliklerine güzel bir ad bulmuşlardı. Kuvayi Milliye. Hemen söyledi bunu. Diğerleri baş salladılar. Millici güçler. Çok yerindeydi. Mustafa Bey devam etti. Evet efendiler. Bu adı ilk olarak bizler alıyoruz. Çetem ve sizlerle birlikte ben. Cuma günü akşamına kadar karar alındı, alındı. Alınmadı, ben hemen Salihli'ye hareket edeceğim. Artık ondan sonra para için, silah için sadece silahlar konuşacaktır. Dayanabildiğimiz sürece dayanırız orada. Dayanamadığımız zaman zaten hiç kimse bizden hesap soramaz, çünkü ölmüş oluruz. İş bölümü yaptılar. İki hoca Kara Hafız sorununu çözümleyecekti. Mustafa Bey ile Hacı Ali Bey silah tespiti işini aldılar üzerlerine. Galip ve Nazmi Beyler konuşmaları hazırlayacaklar Cuma'ya kadar. Akif, Cevdet, Ömer Beylerle Kalaycı kentten ilk ağızda toplanabilecek para ve erzak işleriyle uğraşacaklardı. Cuma'ya kadar tüm işlerin bitirilmesi gerekliydi. Sorulan sorulara orada ve anında cevap verilmeliydi ki kolay yürüsün. Kahveler tazelendi, çubuklar tüttürüldü. Artık kesin kararlar verilmişti. Cuma günü halk da bu kararlara katıldı mı sorun çözümlenmiş, şehir tümüyle savaşa katılmış olacaktı. İçleri rahattı. Kesin karara varmanın güveni ne kadar büyük. Kahveler höpürdetilerek içiliyor, sigaralardan derin derin nefesler alınıyordu. Mustafa Bey'in kızanlarından biri elleri önünde girdi kapıdan. Omuzunda silahı vardı. Kulağına eğildi, iki kelime fısıldadı. Mustafa Bey kaykıldığı sandalyeden fırlayıp kalktı. Ve daha o kalkarken sırmalı işaretleri, haki elbisesi, siyah kalpağıyla Süleyman Bey belirdi kapıda. Tümü doğruldular. Biraz önce söylemişti Akif Bey. Biraz ayağımız sürçse zindan hazır diye. Şimdi ise mevki kumandanı resmi bir görevli giriyordu. Bir ihbar olmuştu mutlaka ve tümünü götüreceklerdi. İrkildiler. Mustafa Bey işaret etti kızanına. Hiç belli etmeden geriledi adam. Silahının namlusunu Süleyman Bey'in sırtından ayırmıyordu. En ufak bir kıpırdanışını gözden kaçırmadan kapının dibinde durdu. Süleyman Bey tümünü tek tek süzdü. Topal Ali'ye gelince ilkin gözlerine sonra ayağına baktı. Jandarma kumandanlığına girerken görmüştü bunu. Değirmencinin haberini getiren köylüydü. Ötekileri iyi tanıyordu. Onların arasında olduğuna bakılırsa yararlı bir iş görüyordu. Zaten Akif Bey'in evinde olup bitenleri anlatmışlardı. Buydu demek ortaya atılıp vuruşalım diyen. Birden kanı ısındı. Odadakiler iyice tedirgin olmuşlardı kumandanın bakışlarından. Gençti daha yüzbaşı. Gençti ya, gün görmüş, savaş geçirmişti. Rahatlıklarından bir karara vardıklarını anladı. Hiç ardına bakmadan bir sandalye çekip oturdu. Yüzünde belli belirsiz bir gülümseme var. Alay mı ediyor, yoksa bir niyeti mi gizliyor, hiç belli değil. Olmayınca da kararlı bir tutuma giremiyorlar. Süleyman Bey sessizliği bozmak isteğiyle söze başlıyor. Bakıyorum neşelisiniz efendiler. Hatta o kadar ki Tanrı konuğuna buyur diyeniniz bile yok. Bu kıvançtan ben de yararlanabilir miyim? Mustafa Bey dikiliyor. Affedersiniz kumandan bey, birden şaşırdık da. Buyurun, oturmaz mısınız? Oturdum paşazadem, çoktan oturdum. Acaba kıvancınıza ben de ortak olabilir miyim? Ne söyleselerdi, hangi niyetle geldiğini nereden bilebilirlerdi? Mustafa Bey ev sahibi olmanın sorumluluğuyla tarttı Süleyman Bey. Hangi kıvancımız acaba? Süleyman Bey gülmeye başladı. Hadi üzmeyin beni, siz de biliyorsunuz, ben de. Hem söyleyin arkamdaki yiğite, namluyu başka yöne çevirsin. Kendiliğinden ateş alabilir. Buradan hissediyorum ki parmağı karıncalanmaya başladı. Kızan daha ilk sözde namluyu çevirivermişti. Arkasında gözü mü vardı bu adamın? Nereden de anlamıştı namluyu sırtında tuttuğunu? Süleyman Bey daha fazla ikirciklendirmedi oturanları. Efendiler, Akif Bey ağabeyimizin evinde olup bitenlerin tümünden haberim var. Ve bakıyorum burada o kadar kalabalık değilsiniz. Acaba bir de ben eklensem size biraz daha artar mı gücünüz? Birden ağızları açıldı. Görmeyen gözlerle baktılar yüzüne. Donuk donuktu bakışları. Her şeyden haberi olduğuna göre vardıkları kararı da tahmin etmeliydi. Nasıl olurdu bu? Padişahın fermanı vardı kimse ses çıkarmayacak diye. Padişahın ordusundan bir subay. Hem de kumanda görevindeki bir kişi. Nasıl olur da katılırdı aralarına? Bir iş açmasın başlarına. Ağız aratıyor olmasın? Yüzbaşı akıllarından geçeni bilmiş gibi atıldı. Bana güvenmemekte haklısınız. Bugün devletin görevlisi durumundayım. Padişahımız efendimiz Yunanlıların anlaşma gereğince topraklarımıza girdiğini söyledi. O bizim başkumandanımız. Verdiği her emir kutsal, biliyorum. Ama bildiğim bir şey daha var. Dövüşebilecek her asker yenikliği kabul etmektense ölmeye razı gelmelidir. İşte bu bakımdan sizlerle birlik olmaya geldim. Kabul ederseniz hemen ayrılırım ordudan. Bir görev de bana verirsiniz. Yenik bir kumandan olmaktansa yiğit bir er olmayı ye sayarım ben. Birden sigaralar uzatıldı kumandana. Gülüşler tutuşturdu ucunu. Artık anlaşmışlardı. O da onlardandı. Daha bir güçlendiler. Topal Ali sandalyeden sarka sarka uyuşmuş topal bacağını farkında olmadan altına aldı. Süleyman Bey gülümsedi ona. Kaç zamandır senin söylediklerini düşünüyorum Topal Ali. Eğer uyarmasaydın bizi... Daha fazla söyleyemedi. Kalktı, sırtını sıvazladı Ali'nin. Sonra odadakilere döndü. Ne dersiniz? Yarın istifamı bildireyim mi? Bakıştılar. Akif Bey, daha zamanı var Süleyman Bey. Henüz kesin bir durum yok. Hem olsa bile gizlice yardım edebilirsiniz bize. Bir hükümet kapısını kendi elimizle kapatmayalım. Daha iyi olmaz mı? Ses etmedi kumandan. İnanmışlardı demek. O da onlardandı. 20. Papaz Kosti 2 gündür ortalıkta görünmüyordu. Maria bir türlü borcunu ödeyememiş, gidip odasını temizleyememişti. Durmadan gözetliyor ve her bahçeye bakışında İsmail'i kayısı ağacının üstünde görüyordu. Gördükçe İsmail'i mu diye çağırıyordu kimseye belli etmeden. İsmail, Maria ablasının her çağrışında çevreyi kolaçan ederek aşıveriyordu duvarı. Artık utanmıyordu, korkmuyordu da. Maria'nın nefesi sıklaşarak derin bir uykuya dalması sevindiriyordu onu. Neden kayısı ağacına çıktığını sormuştu bir kez. Kimi gözetliyordu? İsmail, çağırmanı bekliyorum diye cevapladı. Gereği yoktu ki bunun. Maria ablası seviyordu onu. Çağırmasını beklemesindi. Gelsindi. Hep yanında olsundu isterse. Yalnız kimseye fark ettirmesindi. Ortalık bozgundu şimdi. Bozgunda başına bir iş gelebilirdi sevgili İsmail'in. Sonra ağlardı ablası. Çok ağlardı. Kadın özlemli teninde bir doygunluğa uzanıyordu İsmail yanına olduğunda. Eski türküleri hüznünden soyunmuştu artık. Gençti İsmail, güçlüydü. Ve Fes, kalıbı bozulmuş olduğu halde duvardaki yüklüye tıkılmıştı çoktan. Fes'in gereği yoktu. İsmail kendiliğinden sarılıyordu. Kendiliğinden okşayıp kokluyordu ablasını. Ah diyordu Maria, ah İsmail'im o. Ortalık bozgun olmayacaktı ki, korkulu, kuşkulu bir dönemde bulunmayacaklardı ki, kayısı ağacı yaşamlarını ballandıran bir merdiven gibi sürgüt kullanılacaktı. ama Rumlarla Türklerin arası giderek açılıyordu. Bizimkilerden biri bir duysa yaptığımızı, keserler İsmail'imi, ikimizi de keserler. Kim ne derse desin, kaçamak sevdanın tadı da bir başkaydı. İsmail, Maria ablasının bahçe kapısından çıktı. Kayısı ağacının dallarına asıldığı an Kostin'in odasında ışık gördü. Demek dönmüştü. İki gündür nereye gitmiş olabilirdi bu papaz? Yoksa dedikleri gibi yine Gavur Tepesi'nin oradaki kilise eskisine mi gitmişti? Ortalık birbirine karışıyordu. Yine de bu papazlar bildiklerinden şaşmıyorlardı. Gözcülük görevi başlıyordu işte yine. Maria ablasının sıcaklığını unutması gerekecekti bir süre. Ya papaz o tam ateşli kolların arasındayken bir yere gidiverseydi? Titredi. İçinden bir kıpırtı geçti. Mustafa Bey amcası da tam zamanını bulmuştu ona görev vermek için. Ne güzeldi işte, ilk erkekliğinin tadını çıkarıyordu. Hem de tatlı gülüşlü, yumuşak tenli, tombul Maria ablasının koynunda. Şimdiye değin hiç bilmediği, hiç duymadığı bir tadı içiyordu ilikleri. Olur muydu böyle bir kıvançla görev yüklenmek? Oluyordu ve olacaktı. Eğer yapmazsa görevi Rum çetelerine bırakmadan Paşazade keserdi onu. Kosti kızıyordu kendi kendine. İki gün savsamıştı işi. Kostas çetesi kim bilir nasıl kıvranıyordur. İki gündür ondan bir haber alamadılar. Bir an önce gitmeli, durumu anlatmalıydı. Her zaman haberleri gönderdiği başkonduktör Takidis nedense Afyon treninden çıkmamıştı. Sorduğunda aldığı cevap ürküttü onu. Afyon'da şehirden alacaklarım var diye ayrılmış, bir daha görünmemiş. Kumpanya'da treni bekletmemişti. Başına bir iş gelmesinden korkuyorlardı. Ama yine de treni kaçırmış olmasını dilerlerdi. Çünkü içtiği zaman sağını solunu bilmezdi Takidis. Afyonlu da kendine çok sövdüğü için sövmeye dayanamazdı. Kente indiği zaman da meyhanenin birinde kapaklanır kalırdı nedense. Yine öyle oldu, sızıp kaldıysa bir yerlerde iyi. Yok sövgüye oturdu da bir yerine bir şeyler olduysa bilmezlerdi artık. Bunu duyunca hemen kararını verdi. Salihli'ye kadar kendisi götürecekti raporunu. Oradan öteye birini bulurdu artık. Çünkü oradan öteye tüm yol onların elindeydi. Atladı trene. Salihli'ye gelince kasabanın düşmek üzere olduğunu öğrendi. Bir uzansın da oraya. Uzansın, dönüşünde olup bitenleri anlatsın da Kostas çetesine. Nasıl davranmaları gerektiğini öğrenmiş olurlardı böylece. Salihli de aradığını buldu. Sart Metropoliti'nin vekili İzmir'e gidiyormuş. Trende karşılaştılar. Hemen raporu tutuşturdu elini. Kendisi kasabada inip olanları görecekti. İndi. Daha Salihli'deyken duymuştu kasabanın başına gelecekleri. Ama olayların farkında değildi sanki kasabalılar. Dükkanlar açık, meyhaneler ağzına kadar doluydu. İstasyonun arkasındaki eski handa bir yer ayırttı. Sonra sokakları dolaşmaya başladı. Önüne gelen ilk caddeden yukarı vurdu. Mayıs sonu akşamlarının ılıklığı şimdiden mesire yerlerini adım atılmaz hale getirmişti. Rum delikanlılarıyla kızlar kapuz kaldıranın çevresinde dolanıyor, karşıdan karşıya söz atıyorlardı birbirlerine. Hazırlık yaptıkları belliydi. Ellerinde çiçekler vardı kızların ve yeni giysileriyle salınıyordu delikanlılar. Sevinç kokuyordu çevrede. Türkler meyhanelerde, kimi de sakallarını oynatarak camiye yetişme çabasındaydı. Kasabada Rumların güçlü ve çok olduğu ilk bakışta anlaşılıyor. Sadece karpuz kaldırandaki gençler bile büyük bir kitle görüntüsü veriyordu. Sanki bir değişiklik olmayacak kentte. Sanki hiçbir şey yok havanın ağırlığında. Bir taraf neşeden coşarken öbür taraf sessizliğin buğusuna sığınmış gibi. Biliyorlar diye geçiriyor içinden. Buralarının bizim olduğunu biliyorlar. İçlerindeki yabancılık tedirginliği bir direnişten alıkoyuyor onları. Bir güçlü ordunun önünde ne yapabilirler ki? Hem zaten buraları Milli hattının içinde. Padişah da fermanı çıkardı. Hana döndüğünde yorulmuştu. Başını yastığa korkomaz derin bir uykuya daldı. Düşünde komşusu Maria'yı gördü. Önüne diz çökmüş, ellerini beline dolamıştı. Saçlarını okşadı. Yumuşak ve ellerini yakacak kadar sıcaktı saçları. Sonra eli kaydı. Tombalak bedeni üstünde gezindi. Dudaklarında bir dua vardı ilkin. Sonra değişti kıpırdılar, sevgi sözleri oldu. Kuşkuyla uyandı. İstavros çıkardı yatağında. Papaz olmuştu. Dini bütün bir Hristiyan din adamıydı o. Ama öyle de tatlıydı ki Maria'nın sesi, bakışlarında uçuşan özlem öyle bir istek uyandırıyordu ki içinde. Bu iş çıkmasaydı şimdi, belki de odasında Maria ile yan yana yatıyor olacaktı. Döner dönmez bir yoklamalıydı onu. Dediği gibi, düşündüğü gibi çıkarsa yaşamıştı. Yön değiştirdi yatakta, tekrar uyudu. daha güneşin doğmasına o kadar çok vardı ki bir gürültüyle uyandı. Bizimkiler dedi içinden, geldiler sonunda. Fırladı. Hanın önü istasyona doğru kesen caddeden geliyordu sesler. Elini yüzünü yıkamadan cübbesini geçirdi sırtına. Pantolonun düğmelerini yolda ilikleyerek merdivenlere indi. Zitolar gökyüzünü tutuyordu. Çiçekler, çiçeklerden yapılmış taçlar ve sarılışmalar, gözyaşları. Kaptırdı kendini kalabalığa. Tren kaçıyordu az daha. Bir an önce dönüp gördüklerini anlatması gerekti. İstasyon caddesinde Yunan askerleri geziniyordu. Henüz kendilerine bir yer ayırmadıkları belliydi. Birlikler silah omuzda caddeyi inletiyor, her adımında yerli Rumların bağırışlarıyla güçleniyordu sanki. Yukarıdan geliyorlardı. Nif dağlarını aşıp dere ağzından kasabaya girivermişlerdi. Yaşalar ve bravolardan başka tek ses, tek direniş kıpırtısı yok kentte. Müslüman dükkanların çoğu kapalı henüz. Güneş ışıkları hükümet konağındaki mavi beyaz Yunan bayrağının dalgalarında oynaşıyor. Kasaba bizim dedi. Ellerini ovuşturdu. Ve tam önünden geçen takımın subayının boynuna sarıldı. Sonra yine din adamlığı aklına geldi. Bir iki adım gerileyerek istavros çıkardı. Rab İsa sizi takdis etsin. Artık dönebilirdi. Fransız treni son kampanasını vuruyordu. Gecikirse yarınki ya da en erken akşamki marşandize binmesi gerekecekti. Alaşehir'de Kostas onu bekliyor olmalı. Trenden iner inmez değirmenlere yollanmalı, gördüklerini anlatmalıydı bir bir. Sevinsinler, güçlensinler ve işaret gelir gelmez Alaşehir'de kutsal Yunan topraklarına katsınlar. 3 saatlik yol boyunca yerinde duramadı Kosti. Kalkıyor, pencereden çevreyi seyrediyor, yine oturuyordu. Kutsal topraklarda bunlar. İlkin Sanje'nin dolaştığı yerler olarak gördü. Sonra demiryolunun iki yakasında uzayıp giden bağlara takıldı gözleri. İleride Gediz Nehri'nin ışıltısı yanıp söndü bir an ve ova tüm yeşilliğiyle uzandı alabildiğine. Maria oldu ova. Çıplak, tombul kollarını açmış onları bekliyor. İkisi karıştı gözünde, yoklamalıydı bir kez daha. Yoklamalı ve durmaksızın gözlerinin önünde bir ovalaşan, bir sımsıcak kadınlaşan Maria'nın tohum almaya hazır bakışlarını cevaplamalıydı. Ama önce Kostas vardı. Kostas da gidip konuşmaksızın Maria'ya uğrayamazdı. Salihli de trenin durmasından yararlanarak haber gönderdi metropolite. Yerli Rumlar burada da bir an önce Atinalılarla kucaklaşmak istediğinde olmalılar. İstasyonda piyasa edenlerin çoğunluğu siyah elbiseli Rumlar. Kızlar bile var aralarında. Ağır ağır ama her trenin penceresinden Efsun askerlerinin keplerini arayan gezinişlerle cıvıldıyorlar. Salihli'den sonra istasyonlar dizelendi. İstasyonun kocaman feneri sadece kendi çevresini ışıtırken Alaşehir'e girdiler. Kosti karanlığı kendine siper ederek arka yoldan dolandı. Karnı acıkmıştı. Dükkanlar çoktan kapanmış. Bir şeyler alıp Maria'ya konuk gitmeyi düşündü. Ama dükkanların kapalı olması bu isteğini önlüyordu. Kostas ne olacaktı? Bir an önce gidip görmeliydi onu. Eğer buralarda bir şey yapamayacak gibi ise kasabaya gitsin, askerlerin arasına katılsındı. Yok olmaz, o burada gerekli. Kentin direnişini kırmak için burada kalmalı. Yeter ki bir kez askerleri dayansın kendi. O zaman gerekli asıl. Şimdi gider askerlerin arasına karışırsa, burada yeniden örgütlenmeleri uzun zaman alır. Hem de güç olur. En iyisi elde hazır çeteleri beslemek. Kimin parasını kimden sakınacak ki? Patrikhane daha yola çıkarken verdiği kutunun bittiği haberini bekliyor. Yine gönderecek. Altın çok. Yeter ki onlar görevlerini tam yapsınlar. Silah. İzmir Metropoliti'nin görev yaptığı Alsancak'taki Aya Maria Kilisesi'nin eskiden mezarlık olarak kullanılan mahzenleri şimdi silah deposu. Hem de en yeni, en can alıcı İngiliz-Amerikan silahları. Dağıtılmayı bekliyor bunlar. Sandık sandık mermisiyle bir an önce soylu Rumların elinde barbar Türklerin canını almayı bekliyor. Yakın bugünler. O kadar yakın ki gelirken getirdiği bir sandık silah ve mermi kullanıldı. Yeni gönüllüler katılıyor Kostas'a. Şimdi kasabanın düştüğünü duyanlar arttırır sayıyı. Hiç kuşkusu yok bundan. Hemen haber göndermeli yukarıya. Birkaç sandık daha silah ve mermi ulaştırsınlar. Çarşıya girdi. Sokakların arasında birer umut gibi parlayan kahvelerin meyhanelerin önünden geçti. Işıklı ve dolu olan yalnız oralarıydı. Kent sessiz, durgun ve koşkulu bir solumanın karanlığında. Belli ki kasaba olayını duydular. Direnmeleri artar mı, yoksa tümünü bir iyice korkutur mu bilinmez ki. Korkutsa öyle iyi olur ki. Bir tek Yunan askerinin burnu kanamaz bütün kutsal toprakların anlayışında. Hiçbirine bir şey olmaz, kahramanlar gibi, eski Atina uluları gibi. Bizans yeniden canlanır. Bir de İstanbul'u alsalar, alırlar da. Buraları tüm Ege ve Marmara bölgesiyle Trakya ellerine geçtikten sonra İstanbul'u onlar bile alırlar. Atinalıya hiç gerek duymadan hem de. Patrikhane ve patrikhanenin çevresinde toplanmış kendisi gibi kutsal savaşın azizleri. Bir gece yatanlar sabun uyandıklarında Bizans bayrağını selamlarlar. O kadar kolay geliyor Kosti'ye gelecek. O kadar yakın ve mutlu. Kasabanın düşüşünü gördükten sonra meyhanenin birine girip bir şeyler atıştırsa mı? Yok. Evde olsun olmasın yemeğini ve şarabını bırakıyorlar odasına. Kasabasının önünde bulur şimdi gider gitmez. Maria'yı çağırsa mı? Hah o olur. Boğazından yalnız geçmedi der. Alır odasına. Ya da yemeği alıp gitse, birlikte yiyelim dese. Yemiştir ama. Çoktan yemiştir yemeğini Maria. Şarap içerler karşılıklı. Beyaz tombul ten şarabı yuvarladıkça pembeleşir, coşar, kıvançlanır. Şarkı söylemeye başlar. Neden olmasın? Kapısının önündeki tepsiyi alacak, aldığı gibi dönecek Maria'nın kapısına. Ondan sonra, sonrasını düşünmek bile istemiyor Kosti. Gençliğinin, gücünün yeni filizlenen bir tohum gibi içinde kıpırdandığını hissediyor sadece. Sokaktan irime daldı. Kapıyı gıcırdatmadan açarak odasının önüne geldi. Düşündüğü gibiydi işte. Yemek tepsisi kapının eşiğinde onu bekliyordu. O yokken kaç kez değiştirmiş, yenilemişlerdi kim bilir. Bir ayı buluyordu buraya geleli. Artık bellemişlerdi. Kimse ne yaptığını bilmiyordu daha. Ama bildiği kadarı onlara yetiyordu. Bir aziz olma yolundaydı Kosti. Gidip eski azizlerin bastığı yerlere sürüyor, günler geceler boyu dua ediyor. Ermişlerden yardım diliyordu. Ve eğer kendiliğinden sofraya gelip oturmazsa, odasında ya da başka bir yerde duada demekti. Aç bırakmak olmazdı. Bir tepsinin içinde soğuk yemekler. Bir testinin içinde de Yorgi'nin kızlarının pembe topuklarıyla ezip fıçılarda dinlendirdikleri eski şarap kapısını açıp almasını bekliyordu. Neredesin, ne yapıyorsun sorulması gereksiz sorulardı. Bir ara küçük kız sırnaşıklığının mırıltısında sormuştu bunları. Kosti hiç yüz vermeden Rab İsa'nın buyruğunu uyguluyorum diye kestirivermişti. Bir daha ne soru ne sırnaşma. Hani o sırnaşmaları özlemiyor da değildi bazen. Maria tüm aklını doldurmadan hep özlüyordu. En çok da kendisine küçük kız hizmet ettiğinden gözleri kayı kayı veriyordu. Daha yeni gelişen, yuvarlaklaşmaya yenice başlamış taze bedeni. Kapıyı açtı. Tepsiyi içeri aldı. Götürüp Meryem ikonasının altındaki rahlenin üstüne koydu. Lambayı yaktı. Böyle olmazdı. Üstünde kasabanın gürültüsünü taşıyordu daha. Köşedeki sandıktan temiz çamaşırlar çıkardı. Leğene ibrikten su döküp yüzünü, ensesini yıkadı. Kolonyayla sildi boynunu, temiz temiz giyindi. Tam cübbesini sırtlarken Yorgi'nin küçüğü tıklattı kapısını. Usulcacık açarak ayaklarının ucuna basa basa girdi. Çapkın bir gülüş vardı yüzünde. Pembe etli dudakları ağzının ortasında bir istek tomurcuğu gibi uzuyordu. Çıplak ayaklarında püsküllü terlikler, dizlerinin kabarıklığını okşayan sabahlık, gecelik arası bir entari giymişti. Maria giderek uzaklaşıyordu aklından. Canı sıkılır gibi oldu ilkin. Sonra Sofya'nın tazeliği alıp gitti tüm sıkıntıları. Sokuluyordu kız. Kapıyı ardından tırkazlamıştı. Gözleri parlayarak geldi. Çok uzun dualar ettiniz efendimiz, acıkmışsınızdır, size yemek sunayım. Şeytanlığından mıydı bu sözler, yoksa inanmışlığından mı çözemedi. Yine de kıpırdandı yerinde. Çenesinin altında kopkoyu sivrilen kısa sakallarını okşadı. İstemez hemşire. Biz kendi hizmetimizi kendimiz görmekle yükümlüyüz. Efendimiz, sizin dualarınız bize yardım ediyor. Biz de birazcık size yardım edelim. Ne olur bırakınız. Bugünün kıvancını paylaşalım. Duyulmuştu kasabanın alındığı. Sofya'nın bu yakınlığı ondan da demek. Gülümsedi. Rab İsa dualarımızı kabul buyursun. Bizim kıvancımız eski topraklarımızın tümünü aldığımızda yavrum. Şimdiden sevince bırakmayalım kendimizi. Demek biliyorsunuz efendimiz. Tanrı bize kitabı mukaddesi gönderdi. Ve orada her şeyi apaçık gösterdi. Dizüstü çöktü Sofya. Papaz İncil'den bir parçayla cevap vermişti. Demek gerçekten ermişti bu. İki gün önce çıkıp gitmişti evden. San Jean Kilisesi'ne gittiğini biliyorlardı. Orada dua ederken her şeyi apaçık görmüştü demek. Ordularının başarılarını, bunların duaları sağlıyordu hiç kuşkusuz. Ne büyük adamdı. Yıllar sonra Pana'ya kapılı patrik olduğunda tanır mıydı tekrar onu? Nereden tanıyacak, unutur gider. Hem ilgilenmiyor ki. Kara sakalının üstünde kara bakışlarının kişiyi nasıl yaktığını bilse, gencecik daha. Teni duru bir beyazlıkla parlıyor. Geniş göğsü cübbenin siyahından taşmış. Kalın kara kaşları, hafif meyilli burnunun üstünde pala bıyık gibi. Gözlerine baksa, bakmıyor ki. Diyeceklerini aldırmadan şarap tasını aldı. Testiden yarısına kadar şarap koydu. Sonra dizlerinin üstünde bir iki adım yürüyerek iki eliyle tuttuğu tası sundu. Anlamıştı Kosti, kurtuluş yok. Zaman gecenin içinde durmaksızın ilerliyor. Artık çok geç. Maria'ya gitme dönemi kapandı bugün için. Şarabı alırken bakışlarında bir okşamayla baktı yumuşak saçlara. Sofia bütün korkusuna karşın gözlerini kaldırıverdi. İki çift kara göz tüm okşayıcılığı, tüm sevecenliğiyle birleşti. Kosti şarabı aldı. Kalın ama yumuşak parmakları tası sıkmaktan iyice pembeleşmiş, ince parmaklarının üstünde okşar gibi kıvrandı bir an. Efendimiz diyerek yere kapandı Sofia. Başka söz çıkmıyordu ağzından. Bir yalvarış gibi durmaksızın efendimiz diyordu. Şarabı yudum yudum içti Kosti, sonra uzandı. Yere kapanan Sofia'nın koltuklarından geçirdi ellerini. Entarinin üstünden bile yakıyordu elleri kızın ateşi. Doğrulttu. Karşısına oturttu. Ağır ağır tası uzatırken yeni bir ayet iletti İncil'den. Size lokmamızı kardeşinizle paylaşmak buyuruldu. Sofia istekle kaptı tası. Yarısı duruyordu sunduğu şarabın. Hiç direnmeden sonuna kadar içti. Gözlerindeki parıltı daha bir arttı. Sokulganlığı, yumuşaklığı daha bir sıcaklaştı. Ve hemen tazeledi tası. Tepsiyi aldı rahleden, ikisinin ortasına koydu. Tavuk haşlamış tanesi. Yuvarlak, parmak büyüklüğünde köfteler yapmıştı, soğuk yenebilsin diye. Tavuğun budunu koparıp uzattı. Kosti elini yakaladı, ısırdı budu. Dudakları kızın parmaklarında dolandı bir an. Sofia'nın içi bayıldı. Sofra olmasaydı arada. Çekti aldı sofrayı. Dizlerine kapandı Kosti'nin. Sırtında hafif okşayışlarla dolanan güçlü elin ağırlığı altında daha çok yayılarak sokuldu, sokuldu. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 42.